Şizofren. John Katzenbach. 30. ayrım. Francis sınanmakta olduğunu anlamıştı. Hemen yanıtladı. Her şeyden önce kurbanların görünüşü, yaşları ve yalnızlıkları. Düzenli olarak tek başlarına yürüme adetindeymişler. Gençlermiş. Hepsi kısa saçlı ve ince yapılıymış. Öldürüldükleri yerden farklı bir yerde hava koşullarından etkilenmiş halde bulunmuşlar. Bu da polisin işini zorlaştırmış. Bunları siz söylediniz, hem de farklı yargı bölgelerindeymişler. Bu da sorun. Ayrıca hepsinin bir parmağı kesilmiş ve kesilen parmak sayısı artmış. Aynı kısa sarınınkiler gibi. Francis derin bir nefes aldı. Doğru gidiyor muyum? Lucy Jones başını salladı. İtfaiyeci Peter da gülümsedi. Dost doğru gidiyorsun dedi. Gözümüzü açık tutalım Lucy, çünkü bizim Seabird'ün ayrındı ve gözlem hafızası herkesin tahmin ettiğinden çok daha iyi. Sonra durdu, bir an düşündü. Bir kere daha lafa başlayıp son anda söyleyebileceğini değiştirir gibi oldu. Peki Lucy, işimize yarayabilecek bazı bilgileri şimdilik kendine sakla. Ne yapacağız? Lucy, bu adamı bulmanın bir yolunu bulmalıyız dedi. İfadesiz konuşmuştu. Ama biraz da rahatlamış gibiydi. Sanki Peter'ın o an aslında konuşmayı başka bir yöne çevirebilecek bazı sorular sormaya niyetlendiğini anlamıştı. Francis, Lucy'nin sözlerinde minnet olup olmadığını anlayamıyordu. Ama iki arkadaşının da gergin gergin bakıştığını, sanki o an Francis'in kaçırdığı bir şeyi ikisi de anlamış gibi konuşmadan anlaştığını gördü. Peter ile Lucy, İkisini aynı varoluş düzlemine koyan ehliyetler kazanmıştı. Peter daha az akıl hastası. Lucy daha az savcıydı. Aniden ortaklığa daha yakın bir ilişkileri olmuştu. Peter ihtiyatla, sorunumuz şu ki dedi, sanırım o bizi buldu bile. 16. Lucy Peter'ın söylediğine şaşırdıysa bile hemen belli etmedi. Tam olarak ne demek istiyorsun diye sordu. Meleğin senin burada olduğunu, hatta neden geldiğini bile bildiğini tahmin ediyorum. Bence burada. Olmasını istediğimiz kadar çok sır yok. Dahası nelerin sır olduğunun tanımı da farklı. O yüzden Hultilin ve Evans'ın gizlilik sözlerine rağmen onun senin burada olduğundan ve onu havladığından haberi vardır herhalde. Sence o sözleri ne kadar tutmuşlardır? Bir gün mü? İki gün mü? İddiasına varım ki burada durumu bilebilecek herkes biliyordur. Ayrıca dostumuz Meleğin, Seabird ile benim sana yardım ettiğimizden bile bir şekilde haberdar olduğunu düşünüyorum. Lucy ağır ağır, bu sonuçlara tam olarak nasıl vardın diye sordu. Sesinde Francis'in fark ettiği ama Peter'ın duymazlıktan geldiği, kuru ve temkinli bir şüphe vardı. Peter, çoğunlukla tahmin ediyorum dedi ama ipin ucunu yakalayınca gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Peki dedi Lucy, ipin ucu neresi? Peter ona hemen geçen gece pencerede gözlemlediği olayı anlattı. Gördüklerini tarif edip dışarıdaki kişiyi daha hızlı görmek için kapıya ne kadar çabuk gittiğini söylerken, sanki Lucy de cevabını ince ince değerlendirmek için aynı dikkatle seyrediyordu. Sözünü, yani bizi görmek isteyecek kadar tanıyorsa senden de haberi vardır. Söylemesi zor ama neyse, işte böyle diye bağladı. Omzunu hafifçe silkti ama gözlerinde vücut diliyle çelişen bir kararlılık vardı. Lucy, bu dün gece saat kaçta oldu diye sordu. Geç vakit, gece yarısından çok sonra. Peter onun tereddüdünü gördü. Paylaşmak istediğin bir ayrıntı var mı? Lucy yine tereddüt etti. Sonra galiba dün gece ben de ziyaret edildim dedi. Peter telaşlanmıştı. Geriye devrilir gibi oldu. Nasıl yani? Lucy derin bir nefes aldı. Sonra stajyer hemşirelerin yatakhanesine nasıl gittiğini, kapısını nasıl açık bulduğunu, sonra döndüğünde nasıl kilitlenmiş olduğunu anlattı. Kimin neden geldiğini söylememesine rağmen odasından bir şey alındığına emindi. Ama bunun ne olduğunu bilemiyordu. Her şey bir arada yerli yerindeymiş gibi görünüyordu. Oturup yanında getirdiği az sayıda eşyayı teker teker elden geçirmiş, kayıp bir şeye rastlamamıştı. Yani dedi Musi hızla, görebildiğim kadarıyla her şey tamam. Yine de bir şeyin alınmış olduğu hissinden kurtulamıyorum. Peter başını salladı, bence tekrar kontrol et. Bariz seçeneklerden biri bir parça giysi. Daha az göze batacak bir şey ise, bir an derin derin düşündü. Örneğin saç fırçandan alınmış saç telleri. Belki de rujundan bir parmak alıp göğsüne sürmüştür. Ya da belki elinin tersine parfümünden sıkmıştır. Böyle bir şey. Lucy bu öneri karşısında biraz afallamış gibiydi. Sandalyesi ısınmışçasına kımıldadı. Ama cevap vermeden önce Francis başını hızlı hızlı sallamaya başladı. Peter ona dönüp ne oldu Seabird diye sordu. Francis konuşurken biraz kekeliyordu. Bence yanılıyorsun Peter dedi alçak sesle. Bir şey almasına gerek yok. Ne giysi, ne diş fırçası, ne saç, ne iç çamaşırı, ne parfüm, ne de Lucy'nin getirdiği başka bir şey almasına gerek yok. Çünkü zaten çok daha büyük, çok daha önemli bir şeyini çaldı. Sadece Lucy bunu tam anlayamadı henüz. Belki de anlamak istemiyordur. Peter gülümsedi. Peki neymiş o Francis diye sordu ağır ağır. Sesi alçaktı ama garip bir keyifle doluydu. Francis yanıt verirken sesi hafifçe titredi. Mahremiyetini çaldı. Üçü de bir an sustu. Francis'in sözleri benliklerini dolduruyordu. Francis dikkatle bir şey daha var diye ekledi. Lucy neymiş o diye sordu. Yüzü hafifçe kızarmıştı. Kaleminin ucunu masanın üzerine vurmaya başlamıştı. Güvenliği de çalmış olabilir dedi Francis. Küçük odadaki sessizlik ağırlaştı. Francis söyledikleriyle çizgiyi aşmış gibi hissediyordu. Peter da Lucy de araştırma işinin profesyonelleriydiler. Kendisi ise değildi. Bir şey söyleyecek, hele de az önce ağzından çıkanlar kadar kışkırtıcı bir şey söyleyecek cesareti olduğuna şaştı. İçindeki ısrarcı seslerden biri derinliklerden "Sus, çeneni kapalı tut, gönüllü olma, gizlen, güvende kal" diye bağırıyordu. Bu sesi dinlese mi, dinlemese mi karar veremiyordu. Francis bir an sonra başını sallayarak, "Belki de yanılıyorumdur. Aniden aklıma geldi. İyi düşünmeden konuştum," dedi. Lucy elini kaldırdı, bazen takındığı o öğretmen havalı tavırla, "Bence son derece yerinde bir gözlem Seabird," dedi. "Mutlaka aklımda tutmam gereken bir gözlem üstelik. Ama ya o gece seninle Peter görmek için yaptığı ikinci ziyaretin anlamı nedir? O ana ne diyorsun?" Francis Peter'a çabucak yan bir bakış attı. Peter başını onay anlamında sallayıp teşvik edici ufak bir el hareketi yaptı. "Bizi istediği zaman görebilirdi Francis. Ortak salonda yemek yerken, hatta grup seanslarına gidip gelirken. Koridorlarda takılıp duruyoruz yahu. O arada bize iyice bakabilirdi. Hatta muhtemelen bakmıştır bile. Sadece biz farkında değiliz. Neden gece dolaşma riskine girsin ki?" Francis yavaş yavaş, "Haklısın Peter. Herhalde bizi gündüzleri de gözetlemiştir," dedi. "Ama onun için anlamı aynı değil." "Nasıl yani?" "Çünkü gündüzleri o sıradan bir hasta." "Evet tabii ama..." "Ama geceleri kendisi oluyor." Sessizliği ilk Peter bozdu. Sesi bir çeşit hayranlıkla doluydu. Hafifçe gülerek, "Bak sen," dedi. "Aynı düşündüğüm gibi. Seabird her şeyi görüyor." Francis hafifçe omzunu silkip gülümsedi. İltifat aldığını düşünüyor, içinin derin ve bilinmedik bir köşesinde, şu gezegende geçirdiği 21 yıl boyunca iltifat aldığı zamanların son derece nadir olduğunu fark ediyordu. O noktaya kadar mütemadiyen eleştirilmiş, şikayet almış, bariz ve bitmek bilmez beceriksizliğinin altı kalın kalın çizilmişti. Peter ona doğru eğilip koluna hafif bir yumruk attı. "Senden süper bir polis olur Francis," dedi. "Görünüşün biraz acayip kaçar ama şahane bir polis olursun. Biraz daha belirgin bir İrlanda aksanıyla konuşman gerek. Tabii çok daha şiş bir göbek, dolgun kırmızı yanaklar. Sağa sola sallanan bir cop, bir de çöreğe düşkün olman yetiyor. Hayır, çöreğe bağımlı olman gerekiyor. Ama er ya da geç o hale getiririz seni. Sonra Lucy'ye dönüp, bak aklıma ne geldi dedi. Lucy de gülümsüyordu. Çünkü diye düşünüyordu, Francis, kendisi gibi iflah olmaz bir sıskanın, cüsseli bir devriye memuru olarak çizilen absürt portresini komik bulmamak zordu. Bir fikir geldiyse çok iyi olur diye yanıtladı Lucy. Fikir gelmesi mükemmel olur. Peter sessiz kaldı ama bir an elini önünde senfoni idare eden orkestra şefi gibi yahut sayıları ve denklemleri yazacak kara tahta bulamayınca formülü havada şekiller çizen matematikçi gibi hareket ettirdi. Sonra bir sandalye çekti, çevirip ters oturdu. Francis bu oturuşun Peter'ın konuşurkenki duruşuna ve söylediklerine bir aciliyet havası verdiğini düşündü. Elimizde fiziksel bir kanıt yok değil mi? O zaman o yoldan gidemiyoruz. Yardım da alamıyoruz. Hele suç mahallini işlemden geçirip cinayeti soruşturup sırığı tutuklayan yerel polisten hiç alamıyoruz değil mi? Evet dedi Lucy. Evet, evet, evet. Hap yutturanla Bay Kötü'nün tüm söylediklerine karşın pek yardım edeceğine de inanmıyoruz değil mi? Yine evet. Bence nasıl bir yaklaşımın en az sorun çıkaracağına karar vermeye çalıştıkları çok bariz. Doğru. Hap yutturanın ofisinde oturmuş Bayan Dolgun notlar alırken, kıçlarını pusuladaki her yönden sağlama almak için nasıl en az çabayı harcayacaklarını tartıştıklarını kolayca gözümde canlandırabiliyorum. Yani esasen şu an lehimize giden hiçbir şey yok. Özellikle de belli ve verimli bir çıkış noktamız yok. Peter fikirlerle doluydu, canlanmıştı. Francis onun elektriklendiğini görebiliyordu. Cevap beklemeden, soruşturma nedir diye sorarken, dosdoğru Lucy'nin gözlerinin içine bakıyordu. Ben de soruşturma yaptım, sen de yaptın. Sağlam, hissiz, kararlı bir yaklaşım kullanırız. Şu kanıt parçasını bulup bu kanıta ekleriz. Bir suçun tohumunun atılmasından bitişine kadar her ayrıntısı, cevabı bulmak için mantık çerçevesinde oturtulur. Sana savcılıkta bunu öğretmediler mi? Kanıtlanabilir birimlerin düzenli birikimi, suçlu dışındaki herkesi eler. Kurallar böyle değil midir? Bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Ama tam olarak nereye varmak istiyorsun? Meleğin bu kuralları bilmediğini nereden biliyorsun? Peki, evet, muhtemelen biliyordur. E'si her şeyi tersine çevirmeliyiz. Lucy bir tuhaf baktı ama Francis Peter'ın nereye varmaya çalıştığını anlamıştı. Dikkatle, Peter demek istiyor ki dedi, kurallara uygun hareket etmemeliyiz. Peter başıyla onayladı. Bu kaçıklar yuvasında ne yapmak imkansız olur biliyor musun Lucy? Lucy yanıt vermedi. Dış dünyanın mantıklılığını ve düzenliliğini buraya empoze etmeye çalışmak. Burası delirmiş bir yer. Dolayısıyla bizim de burayı yansıtacak bir soruşturma yapmamız gerek. Buraya uygun bir soruşturma. İşimizi buraya uyduracağız. Hani Roma'dayken Romalılar gibi davranılır ya, öyle. Lucy peki ilk adım ne olacak diye sordu, dinlemeye istekli olduğu ama hemen kabul edip katılmayacağı belliydi. Peter, tam da düşündüğüm şey olacak dedi. Milleti sorguya çekeceğiz. Onları buraya alıp sorular soracaksın. Güzel güzel, resmi, kurallara uygun bir şekilde başlayacaksın. Sonra baskıyı artıracaksın. Mantıksız suçlamalarda bulunacaksın. Söylediklerini çarpıtacaksın. Paranoyalarını kendilerine karşı kullanacaksın. Yapabildiğince yanlış, sorumsuzca, kabul edilmez şeyler yapacaksın. Herkesin huzurunu kaçıracaksın. Sırtındaki tüyleri havaya dikeceksin. Bu hastanenin her zamanki işleyişini ne kadar çok bozarsak, melek kendini o kadar az güvende hissedecek. Lucy başını salladı. Plan plandır. Çok ayrıntılı olmasa da plan plandır. Gerçi Gultil'in razı olacağını pek sanmıyorum. Peter, salla onu dedi. Tabii ki razı olmayacak. Bay Kötü de olmayacak ama bunun sana engel olmasına izin verme. Lucy bir an derin derin düşündü, sonra kahkaha attı. Neden olmasın? Sonra Francis'e döndü. Peter'ın sorgularıma girmesine izin vermiyorlar. Durum çok karışık. Ama sen başkasın Francis. Bence sorgulara sen girmelisin. Seninle beraber Evans ya da Tombul başhekimimizin bizzat kendisi girecek. Çünkü yönetimden birinin de hazır bulunmasında ısrarcı. Koyduğu temel kurallar bunlar. Yeteri kadar duman çıkarırsak belki ateş de olur. Elbette kimse Francis'in gördüklerini, yani bu yaklaşımın tehlikelerini görmüyordu. Ama Francis sessiz kaldı. İçindeki tüm şüphe dolu, sinirli sesleri susturdu ve yelkenlerini estirilen rüzgara göre ayarladı. Western State Hastanesi'nden çıkıp yaşadığım küçük şehre yerleştikten sonra bazen bahar mevsiminde vahşi yaşam hizmetleri birimine yardım etmek için balıkları saydığım merdivene çıktığımda, balıkların gümüşü pırıltılı gölgelerini görünce varoluş çemberini yenilemek için yumurtadan çıktıkları yere dönme eyleminin hayatlarına mal olacağını bilip bilmediklerini merak ederdim. Elimde defterim balık sayarken onları bir şekilde uyarma isteğini sık sık bastırmak zorunda kalırdım. Acaba derin genetik bir dürtü onları eve dönmenin kendilerini öldüreceğini söyleyerek uyarıyor mu? Yoksa çiftleşme arzusu ölümün kaçınılmazlığını örttüğü için bile bile aldanıyorlar mı diye merak ederdim. Gerçekleştirilmesi imkansız ve ölümle sonuçlanacağı belli bir saha emri almış, fedakarlığın hayattan daha önemli olduğuna karar vermiş askerler gibi miydiler yoksa? Bazen sayma tablomu işaretlerken elim titrerdi. Önümden o kadar çok ölüm geçiyordu ki, bazen her şeyi yanlış anlıyoruz. Tehlikelerde dolu gibi görünen yerler, mesela uçsuz bucaksız okyanus aslında güvenli. Evimiz gibi bildik ve tanıdık bir yer ise aslında çok daha tehlikeli. Etrafımdaki ışık solmaya başlamıştı. Duvarın önünden çekilip oturma odasının penceresine gittim. Arkamda kalan odanın tıklım tıklım hatıra dolmaya başladığını hissedebiliyordum. Akşam Meltem'i çıkmıştı, bir esinti geliyordu. Aslımız karanlıkta anlaşıyor diye düşündüm. Gündüzleri herkes her şeymiş gibi davranabilir. Sadece geceleri dünya kepenklerini kapadığında ortaya çıkar gerçek benliğimiz. Artık yorgun muyum, değil miyim anlayamıyordum. Gözlerimi kaldırıp odayı inceledim. Kendimi yalnız bulmak ve bunun böyle sürmeyeceğini bilmek ilginçti. Er ya da geç, hepsi üstüme çullanacaklardı. Melek de dönecekti, başımı iki yana salladım. Birdenbire Lucy 75 isimlik bir liste çıkarmıştı diye hatırladım. Bu adamlarla görüşmek istiyordu. Lucy Western State Hastanesi'ndeki hastaların tamamının arasından 75 kişilik bir liste çıkarmıştı. Listenin tamamını ister aile arasında bir kavgada yumruk atmak olsun, ister sözlü tehdit olsun, ister ailenin kadın bir üyesine odaklanıp akıl hastalığından onu sorumlu tutan takıntılı davranışlar göstermek olsun, kadınlara karşı açıkça düşmanca davranışlar sergilemiş erkekler oluşturuyordu. Lucy, bütün cinayetlerin özünde cinsellik cinayetleri olduğu fikrine gizli gizli sıkıca sarılmıştı. Adalet dünyasında o dönemin görüşleri tüm cinsellik suçlarının öncelikle şiddet amaçlı suçlar olduğunu, cinsel doyuma erişmenin açık ara ikinci amaç olduğunu kabul ediyordu. Lucy kendisinin de kurban durumuna düştüğü andan, parmaklıkların ötesinden hepsi kendisine saldıran adamı, az ya da çok andıran suçlulara baktığı düzinelerce mahkeme salonunun çıkışına kadar öğrendiği her şeyi bir kenara atmayı mantıklı bulmuyordu. Mahkum ettirme kayıtları örnek oluşturacak nitelikteydi. Akıl hastanesinin yarattığı engellere karşın bir kere daha başarılı olacağına inanıyordu. Özgüven onun kart vizitiydi. Hastane bahçesinden idare binasına doğru yürürken kafasında aradığı adamın portresini çizmeye başladı. Kısa sarıyı etkisiz hale getirebilecek kadar güçlü bir fizik. İçi cinayet şevkiyle dolacak kadar genç. Fakat ataklıktan hata yapmayacak kadar yaşlı olması gibi ayrıntıları düşündü. Adamda hem pratik zeka hem de bazı suçluları kıstırmayı kolaylaştıran o doğuştan kurnazlık olduğuna kaniydi. Geceleri rüyalarına giren cinayetlerin öğeleri zihninde çalkalanıp duruyordu. Kendisine ısrarla doğru adamla karşılaştığında onu derhal tanıyacağını söylüyordu. 30. ayrımın sonu sayfa 250, devamı 31. ayrımda.